bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Çöl Çiçeği, Varis Diriye. 1998 Yılın Kadınından bir uluslararası bestseller. 20 dile çevrildi. Yalnızca Almanya'da 1 milyondan fazla sattı. Bilge Kültür Sanat. 6. basım Nisan 2005. Türkçeye çeviren H. Gülru Yüksel. Bu kitap 248 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Mayıs 2009. Okuyan İris Gür. Top model Varis Diriye'nin yoksulluğa ve toplumdaki kadın erkek ayrımına karşı verdiği kahramanca savaşın öyküsü. Varis Diriye, çölde göçebe bir yaşam süren ve kızların sünnet edilmesi gibi gelenekleri hala uygulamakta olan Somalili bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 12 yaşına geldiğinde yaşlı bir adamla evlendirileceğini öğrenince çöldeki ailesini terk ederek kaçar ve onu önce Afrika'daki akrabalarına, oradan Londra'ya ve sonra da ünlü bir model olacağı Amerika'ya götüren ilginç yaşam yolculuğu da başlamış olur. Gündüzleri Naomi Campbell gibi ünlü modellerle çalışan Varis Diriye, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in bir insan hakları elçisi olarak görev yapmaktadır. Fakat o yine de geceleri terk etmek zorunda kaldığı vatanı Somali'deki basit yaşamın özlemini çekiyor. Kadınların genel olarak kendi ayakları üzerinde duran özgür bir birey olma çabası karşısında karşılaştıkları sorunlar, yokluklar ülkesi olan Afrika'nın çöllerinde yaşandığında çok daha çarpıcı ve öğretici bir deneyim haline geliyor. Varis Diriye bu sorunlarla nasıl baş ettiğini anlatarak ister Afrika'da olsun ister gelişmiş ülkelerde benzer sorunlarla karşılaşan tüm kadınlara ışık tutuyor. Diriye'nin öyküsü aynı zamanda yılmadan çalışıldığında insanın her istediğini elde edebileceğini de gözler önüne seriyor ve herkese dirençli ve çalışkan olma konusunda bir ders veriyor. Varis Diriye'nin çarpıcı yaşam öyküsünü anlatan bu kitap 11 ülkede aynı anda yayınlandı ve hemen beyaz perdeye uyarlama çalışmaları başlatıldı. Varis'in öyküsü gerçek bir kadın kahramanın öyküsü. Herkese esin kaynağı olacak. Elton John. Varis Diriye çok özel ve yürekli bir insan. Öyküsü herkese esin kaynağı olmalı. Düşlerini gerçekleştirmek için karşısına çıkan tüm engelleri aşmakla kalmamış, aynı zamanda kadınların özgürlüğü adına çok soylu bir savaşa da girmiştir. Doktor Nafız Sadık. Annem için. İnsan yaşam yolunda ilerlediğinde, şiddetli fırtınaların içinden geçtiğinde, güneşin tadını çıkardığında ve çevresindeki onlarca hortumun arasında ayakta durmaya çalıştığında, hayatta kalmanın yalnızca kişinin isteğine ve kararlılığına kaldığını anlıyorum. Bu nedenle bu kitabı omuzları üstünde durduğum ve gücü tükenmek bilmeyen kadına, annem Fatuma Ahmet Aden'e armağan ediyorum. Akıl almaz bir yoksulluğun içinde çocuklarına inancın kanıtını gösterdi. 12 çocuğuna da eş düzeyde sevgi verdi. Başlı başına inanılmaz bir başarı ve en bilge insanları bile kıskandıracak bir bilgelik sergiledi. Verdiği ödünler çoktu, yakınmaları ise çok az. Herkesin içinde yalnızca biz çocukları sahip olduğu her şeyi hiç sakınmadan bize sunduğunu biliyorduk. Birden fazla çocuğunu yitirdi ve bunun acısını yaşadı. Ve geride kalan çocukları için hala yürekli bir biçimde çabalamaya devam ediyor. Alçak gönüllülüğü ile ruhsal ve fiziksel güzelliği dillere destandır. Anne, seni seviyor, sayıyor ve varlığınla mutlu oluyorum. Yüce Allah'a seni benim annem yaptığı için şükrediyorum. Oğlumu senin çocuklarını yetiştirdiğin gibi yetiştirebilmek için dua ediyorum. Ah, sen bir eteksin, giyimine düşkün birinin seçeceği. Ah, sen pahalı bir kilim gibisin, onlarca paranın ödendiği. Acaba benzerini bulacak mıyım senin? Yalnızca bir kere gördüğüm sevgilim. Bir şemsiye açılıyor, demir gibi güçlüsün. Ah, Nairobi'nin altını gibisin, güzel bir heykel gibi. Doğmuş güneşsin, ilk ışığısın sabahın. Acaba benzerini bulacak mıyım senin? Yalnızca bir kere gördüğüm sevgilim. Geleneksel Somali şiiri. Yazarın notu. Çöl çiçeği, Varis Diriye'nin gerçek yaşam öyküsüdür. Ve anlatılan tüm olaylar, Varis'in sözlerine dayanmaktadır. Çöl çiçeğinde sözü edilen kişiler, gerçek olmalarına karşın, özel yaşamlarını korumak adına çoğu kişiyi başka adlarla andık. 1. Kaçış. Hafif bir sesle uyandım. Gözlerimi açtığımda bir aslanla göz gözeydim. Karşımdaki hayvanı içine alıverecekmiş gibi kocaman açılmış gözlerim ona kilitlenmişti. Doğrulup ayağa kalkmaya çalıştım ama günlerdir bir şey yememiştim. Bu yüzden güçsüz bacaklarım yalpaladı ve bükülüp kaldı. Olduğum yere yığılarak öğle vakti daha da acımasızlaşan Afrika çöl güneşinden korunmakta olduğum ağacın gövdesine yaslandım. Yavaşça başımı geriye dayadım, gözlerimi kapadım ve sert ağaç kabuğunun kafa derime sürtünüşünü hissettim. Aslan o kadar yakınımdaydı ki sıcak havada onun ağır kokusunu duyabiliyordum. Allah'a seslendim. Bu benim sonum. Tanrım lütfen canımı şimdi al. Çölü geçeceğim uzun yolculuk artık sona ermişti. Ne bir korumam, ne bir silahım vardı, ne de kaçacak gücüm. En iyi şartlarda bile ağaca tırmanarak aslanı yenemeyeceğimi biliyordum. Çünkü tüm öteki kedigiller gibi aslanlar da o güçlü pençeleriyle harika birer tırmanıcıydılar. Ben daha yukarıdayken bom, bir pençe işim tamamdı. Korku duymaksızın yeniden gözlerimi açtım ve aslana gel beni ye, ben hazırım dedim. Bu altın sarısı yelesi ve sinekleri kovmak için bir ileri bir geri sallanan uzun kuyruğu olan güzel bir erkek aslandı. 5-6 yaşlarında, genç ve sağlıklıydı. Beni göz açıp kapayıncaya dek parçalayacağını biliyordum. O kraldı. Hayatım boyunca o pençelerin benden yüzlerce kilo daha ağır antilopları, zebraları yere indirdiğini seyretmiştim. Aslan uzun uzun bana baktı ve sonra yavaşça o bal sarısı gözlerini kırptı. Benim kahverengi gözlerim de onunkilere kilitlenmiş öylece bakıyorlardı. Başını çevirdi. Durma, beni şimdi öldür. Bana tekrar baktı, sonra başını çevirdi. Dudaklarını yaladı ve arka ayakları üstüne çöktü. Sonra doğruldu ve önümde büyük bir zarafetle bir ileri bir geri dolandı. Sonunda hiç şüphesiz kemiklerimin üzerinde çok az et olduğundan yenmeye değer olmadığıma karar verdi ve dönüp gitti. Sarıya çalan kahverengi kürkü kumların arkasında kayboluncaya dek çölde ağır adımlarla ilerledi. Onun beni öldürmeyeceğini anladığımda rahatlama belirtisi bir iç çekmedim çünkü korkmamıştım. Ölmeye hazırdım. Fakat anlaşılan o ki her zaman benim en iyi arkadaşım olan Tanrı'nın başka planları, beni hayatta tutmak için başka nedenleri vardı. Bu ne anlama geliyor? Elimden tut, bana yol göster dedim ve son bir gayretle ayağa kalktım. Bu karabasana benzeyen yolculuğumun nedeni babamdan kaçışımdı. O sıralar 13 yaşlarındaydım ve Somali çölünde göçebe bir kabile olan ailemle birlikte yaşıyordum. Babam beni yaşlı bir adamla evlendireceğini söyledi. hızlı hareket etmem gerektiğini, aksi takdirde yeni kocamın her an gelip beni alabileceğini biliyordum. Ve anneme kaçmak istediğimi söyledim. Planım, annemin Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan kız kardeşini, teyzemi bulmaktı. Elbette daha önce Mogadişu'ya yahut da başka herhangi bir kente gitmemiştim. Daha önce teyzemle de hiç karşılaşmamıştım. Fakat bir çocuk iyimserliğiyle işlerin bir şekilde mucize eseri yoluna gireceğini sanıyordum. Babam ve ailenin öteki bireyleri uyurlarken annem beni uyandırdı ve "Şimdi git," dedi. Bir şeyleri kapıp almak için etrafıma bakındım ama hiçbir şey yoktu. Ne bir şişe su, ne bir kutu süt, ne bir parça yiyecek. Böylece yalın ayak, yalnızca boynumda bir eşarp, kara çöl gecesine doğru kaçtım. Mogadişu'ya hangi yönden gidildiğini bilmiyor, öylece koşuyordum. Önceleri yavaş hareket ediyordum, çünkü göremiyordum. Sendeleye sendeleye, bitki köklerine takıla tökezliğe ilerliyordum. Sonunda oturmaya karar verdim. Çünkü Afrika'nın her yerinde yılanlar vardı ve ben yılanlardan korkuyordum. Üzerine bastığım her kökü tıslayan bir kobra sanıyordum. Daha güneş doğmadan pırr, tıpkı bir antilop gibi çok uzaklara varmıştım. Saatlerce koştum, koştum, koştum. Öğlen olduğunda kızıl kumların ortasında düşüncelerimin derinliğindeydim. Nereye gidiyorum böyle diye düşündüm. Hangi yöne gitmekte olduğumu bile bilmiyordum. Manzara sonsuzluğa uzanıyor, kumlar sadece tek tük bir akasya ya da kaktüsle bölünüyordu. Millerce uzağa görebiliyordum. Aç, susuz ve yorgundum. Yavaşlayarak yürümeye başladım. Yorgun ve şaşkın bir halde gezinirken yeni hayatımın beni nereye götüreceğini düşünüyordum. Daha sonra ne olacaktı? Bu soruları zihnimden geçirirken bir ses duyar gibi oldum. Varis, Varis. Babam bana sesleniyordu. Etrafta hızla dönerek ona bakındım. Ama kimseyi göremedim. Belki bana öyle geliyor diye düşündüm. Varis, Varis diyen ses etrafımda yankılandı. Seste yalvaran bir ses tonu vardı. Ama ben korkuyordum. Beni yakalayacak olursa geri götürüp o adamla evlendireceği kesindi. Ve üstelik belki de beni dövecekti. Bir ses duyuyordum. O babamdı ve gitgide yaklaşıyordu. Şimdi gerçekten var gücümle koşuyordum. Saatlerce önde olmama rağmen babam bana yetişmişti. Sonradan fark ettim ki beni kumda bıraktığım izleri takip ederek bulmuştu. Oysa bana yetişemeyecek kadar yaşlıydı ya da ben öyle düşünüyordum. Çünkü ben genç ve hızlıydım. Çocuk aklımca o yaşlı bir adamdı. Şimdi o günü gülerek hatırlıyorum da o zamanlar babam sadece 30 yaşlarındaydı. Biz hepimiz inanılmaz derecede zindeydik. Çünkü her yere koşarak gidiyorduk. Ne arabamız ne de toplu taşıma türünden araçlarımız vardı. Ve ben de av kovalamakta, su peşinde koşmakta, hava kararmadan güvenli bir şekilde eve varmak için çökmekte olan karanlıkla yarışmakta her zaman hızlıydım. Bir süre sonra artık babamın seslenişini duymaz olunca yavaşlayıp hızlı yürümeye başladım. İlerlemeyi sürdürürsem babamın yorulup eve döneceğini düşündüm. Ansızın geri dönüp ufka baktım ve arkamdaki tepede onun gelmekte olduğunu gördüm. O da beni görmüştü. Korkarak daha hızlı koştum ve daha hızlı. Adeta kum dalgalarında sörf yapıyorduk. Ben uçarcasına bir tepeye çıkıyordum, o da benim bir arkamdaki tepeden aşağı iniyordu. Sonunda bir süredir onu göremediğimi fark edinceye dek böyle saatlerce yol aldık. Artık bana seslenmiyordu. Kalbim hızla çarpıyordu. Durdum. Bir çalının arkasına saklanarak etrafı kolaçan ettim. Hiçbir şey yoktu. Dikkatle dinledim. Hiçbir ses yoktu. Karşıma çıkan düz bir kayalıkta dinlenmek için durdum. Fakat bir gece önceki hatamdan ders almıştım. Ve tekrar koşmaya başladığımda zeminin sert olduğu kayalık boyunca ilerledim. Sonra babam izlerimi takip edemesin diye yönümü değiştirdim. Artık güneş batıyordu ve babamın eve gitmek için geri dönmüş olacağını düşündüm. Yine de hava kararmadan asla dönmezdi. Karanlığın içinden ailemizin gece seslerini dinleyerek ve çocukların çığlık seslerine kahkahalarına, hayvan sürüsünün böğürmelerine ve melemelerine yönünü çevirerek ve koşarak geri dönmek zorunda kalacaktı. Rüzgar sesleri çölde çok uzak mesafelere taşır. Böylece gece kaybolduğumuzda bu sesler bize bir deniz feneri gibi yol gösterir. Kayalıklar boyunca yürüdükten sonra yönümü değiştirdim. Mogadişu'ya beni götürecek doğru yönü bilmediğimden hangi yönü seçtiğim fark etmiyordu. Güneş batıncaya, etraf kararıncaya kadar koşmaya devam ettim. Gece öylesine karanlıktı ki çevremi göremiyordum. Ayrıca açlıktan ölmek üzereydim ve tek düşünebildiğim yiyecekti. Ayaklarım kanıyordu. Dinlenmek için bir ağacın altına oturdum ve uyuyakaldım. Sabah yüzümü yakan güneşle uyandım. Gözlerimi açtım ve başımı kaldırıp dalları gökyüzüne uzanan güzel bir okaliptus ağacının yapraklarına baktım. Yavaş yavaş içinde bulunduğum durumun gerçeği aklıma geldi. Tanrım, yapayalnızım, ne yapacağım? Ayağa kalkıp koşmaya devam ettim. Günlerce bu şekilde koşmayı başardım. Kaç gün koştuğumdan emin değilim. Tek bildiğim zamanımın olmadığıydı. Sadece açlık, susuzluk, korku ve acı vardı. Hava etrafı göremeyeceğim kadar karardığında durup dinleniyordum. Öğlen, güneşin en kızgın olduğu zaman bir ağacın altına oturup uyuyordum. İşte bu uyuyakaldığım anlardan birinde o aslan beni uyandırdı. O an için artık özgürlüğümü umursamıyordum. Sadece eve, anneme dönmek istedim. Yiyecek ya da içecekten çok annemi istiyordum. Bizim için bir ya da iki gün yiyeceksiz ve susuz kalmak olağan olsa da daha fazla böyle hayatta kalamayacağımı biliyordum. O denli güçsüzdüm ki güçlükle hareket edebiliyordum ve ayaklarım öylesine yarılmış, öylesine acıyordu ki her adımım gerçek bir ıstıraba dönüşüyordu. Aslan önümde oturmuş, açlık içinde dudaklarını yaladığı sırada ben pes etmiştim. Çabucak beni öldürecek oluşunu ıstırabımdan kurtulma olarak görüyordum. Ama aslan derimden fırlayan kemiklere, çökük yanaklarıma ve şiş gözlerime bakıp çekip gitmişti. Böyle zavallı bir yaratığa acımış mıydı? Yoksa bu, aperatif olarak yemeğe bile değmeyeceğimi düşünerek verilen pragmatik bir karar mıydı sadece? Bilmiyorum. Ya da belki Tanrı benim lehime karar vermişti. Fakat Tanrı'nın canımı başka bir şekilde, açlıktan ölmek gibi daha acımasız bir biçimde ölmem için bağışlayacak kadar merhametsiz olamayacağına karar kıldım. Benim için başka planları vardı. Bu yüzden bana yol göstermesi için ona yakardım. Elimden tut, bana yol göster. Ayakta durabilmek için ağaca tutunarak kalktım ve yardım diledim. Tekrar yürümeye başladım. Birkaç dakika içinde her yerde develerin olduğu bir otluğa ulaştım. En taze sütü taşıyan hayvanı gözüme kestirip ona doğru koştum. Tıpkı bir bebek gibi sütünü emerek beslendim. Çoban beni fark ederek "Çekil oradan, seni küçük fahişe!" diye bağırdı. Saklayan kırbacını duydum. Ancak çaresizdim ve ağzımı doldura doldura çekerek emmeyi sürdürdüm. Çoban yüksek sesle küfredip bağırarak bana doğru koşuyordu. Beni korkutup kaçıramazsa yanıma vardığında çok geç olacağını biliyordu. Sütün hepsi bitmiş olacaktı. Ama yeterince içmiştim. Bu yüzden de kaçmaya başladım. Çoban beni kovaladı ve elinden kaçıp kurtulmadan önce birkaç kez elindekiyle beni kırbaçlamayı başardı. Ama ben ondan hızlıydım ve onu arkamda, kumların ortasında, öğlen güneşinin altında küfrederken bırakıp kaçtım. Artık yakıtımı almış, kuvvet kazanmıştım. Böylece bir kasabaya varıncaya dek koştum, koştum. Daha önce hiç buna benzer bir yerde bulunmamıştım. Binalar ve çakıl döşeli sokakları vardı. Buradan yürünmesi gerektiğini sanarak sokağın tam ortasından ilerledim. Kasabada aptal aptal bakınarak dolaşırken başımı fırıldak gibi bir oraya bir buraya döndürüyordum. Bir kadın yanımdan geçti. Tepeden tırnağa beni şöyle bir süzdü. Sonra "Sen çok aptalsın. Nerede olduğunu sanıyorsun?" diye bağırdı. Sokaktan geçen başka kasabalılara seslendi. "Tanrım, şunun ayaklarına bakın." Yarılmış ve sızan kanlarla kabuk bağlamış ayaklarımı işaret etti. "Ah Tanrım, aptal taşralı bir kız olmalı." Bilmişti. Bu kadın bana, "Küçük kız, hayatta kalmak istiyorsan yoldan çekil." diye bağırdı. Bana yol kenarını işaret etti. Sonra güldü. Herkesin bunu işittiğini biliyordum ve çok utanmıştım. Bense sadece başımı öne eğdim ama yolun ortasında yürümeyi sürdürdüm. Çünkü onun neden bahsettiğini anlayamamıştım. Çok geçmeden karşıdan bir kamyon geldi. Bip, bip. Yoldan kaçmak zorundaydım. Arkamdan gelen trafiği görmek için döndüm ve arabalar, kamyonlar bana doğru gelirken ben elimi uzattım. Otostop çektiğimi söyleyemem çünkü otostopun ne olduğunu bilmiyordum bile. Sadece yolda durmuş, elimi uzatıp birilerini yardım için durdurmaya çalışıyordum. Geçen araba neredeyse elimi koparacaktı. Bu yüzden elimi geri çektim. Elimi tekrar uzattım ama bu kez yolun biraz kenarına geçerek yürümeyi sürdürdüm. Arabalarında yanımdan geçen insanların yüzüne bakıyor, birilerinin durup yardım etmesi için içimden dua ediyordum. Sonunda bir kamyon durdu. Sonra olanlardan gurur duymuyorum ama oldu. Bu yüzden gerçeği anlatmaktan başka ne yapabilirim? Bugün ise ne zaman o kamyonun duruşunu hatırlasam, içgüdülerime güvenip binmemiş olmayı diliyorum. Kamyon inşaatlar için taş çekiyordu. Taşlar beyzbol topu büyüklüğündeydi ve kenarları keskindi. Önde iki adam vardı. Şoför kapıyı açarak Somalice, "Bin canım," dedi. Kendimi çaresiz ve ürkmüş hissediyordum. "Mogadişu'ya gidiyorum," diye açıkladım. "Seni her istediğin yere götürürüm," dedi şoför sırıtarak. Güldüğünde kahve ve tütün rengine dönmüş dişleri göründü. Ama ben dişlerin rengini değiştirenin tütün olmadığını biliyordum. Çünkü bir keresinde babamı tütün çiğnerken görmüştüm. Bu Afrika'da erkeklerin çiğnediği kokaine benzer uyuşturucu bir bitki olan kat idi. Kadınların buna dokunması bile yasaktı. Erkekleri çıldırtıyor, tahrik ediyor, saldırganlaştırıyordu. Bugüne dek pek çok kişinin yaşamını mahvetmişti. Başımın dertte olduğunu biliyordum ama başka ne yapacağımı bilemediğimden başımı salladım. Şoför arkaya tırmanmamı söyledi. O iki adamdan uzak olma fikri beni biraz rahatlattı. Kamyonun kasasına tırmanıp kaya yığınlarının arasında rahat bir yer bulmaya çalışarak bir köşeye oturdum. Artık hava karanlık ve çöl de serindi. Kamyon hareket etmeye başladığında üşüdüm ve rüzgardan korunmak için yere uzandım. Daha sonra hatırladığım önde şoförle olan adamın benim yanımda taşların üzerine diz çökmüş oluşuydu. Çok çirkindi. Saçları dökülmüş, kelleşmişti. Ama bu gerçeği bırakmış olduğu bir bıyıkla örtmeye çalışmıştı. Dişleri çentik çentik olmuş, bazıları da dökülmüştü. Kalanlar ise iğrenç bir kahverengi kat tabakasıyla kaplanmıştı. Ama yine de bana sırıtarak onları gururla sergiliyordu. Ömrüm boyunca bana şehvetle bakan o yüzü asla unutmayacağım. Pantolonumu indirdiğinde gördüğüm kadarıyla adam oldukça şişmandı. Bacaklarımı yakalamış, ayırmaya çalışırken penisi bana değiyordu. "Ah, lütfen, lütfen yapma," diye yalvardım. Sıska bacaklarımı birbirine dolayıp tam anlamıyla kilitlendim. Beni sıkıca yakalayıp bacaklarımı ayırmaya uğraştı. Sonra bu denemesinde başarılı olamayınca elini önce geri çekti, sonra da yüzüme bir şamar attı. Öyle bir çığlık attım ki gecenin içinde hızla yol alırken çığlığım havada uzaklara ulaştı. "Aç şu lanet bacaklarını!" O tüm ağırlığıyla üstümde, sırtımı kesen sert taşlar altımda boğuşuyorduk. Elini bir kez daha kaldırdı ve bu kez daha sert bir tokat attı. Bu ikinci tokat, başka bir taktik düşünmem gerektiğini, onun mücadele edemeyeceğim kadar güçlü olduğunu anlatmıştı bana. Açıkçası adam ne yapacağını biliyordu. Benim aksime o pek çok kadına tecavüz ettiğinden tecrübeliydi. Benim ise onlardan biri olmama ramak kalmıştı. Onu öldürmeyi çok hem de çok istiyordum ama hiç silahım yoktu. Bu yüzden onu istiyormuş gibi yaptım. Ona tatlı tatlı "Tamam, tamam ama önce izin ver işeyeyim," dedim. Adamın şimdi daha çok heyecanlandığını görebiliyordum. Hey, bu kız onu istemişti ve beni bıraktı. Kamyonun öteki köşesine gittim ve karanlıkta çömelip işimi görüyormuş gibi yaptım. Bu bana bir sonraki adımda ne yapacağımı düşünme zamanı verdi. Küçük oyunum bittiğinde planımı yapmıştım. Elime bulabildiğim en büyük taşı aldım ve geri dönüp yanına uzandım. O üstüme çıktı ve ben elimdeki taşı sıkı sıkıya kavradım. Var gücümle tam kafasının ortasına vurdum. Bir kez vurduğumda onun sersemlediğini gördüm. İkinci kez vurduğumda yere düştü. Bir savaşçı gibi ansızın inanılmaz bir güç kazanmıştım. Böyle bir güce sahip olduğumu bilmiyordum. Ama birileri size saldırmaya, sizi öldürmeye çalıştığında güçleniveriyorsunuz. O, orada öylece yatarken birkaç kez daha vurdum ve kulaklarından kan geldiğini gördüm. Kamyonu süren arkadaşı olduğu yerden tüm olanları görmüştü. Bağırmaya başladı. "Lanet olası, orada neler oluyor?" dedi ve kamyonu çekip durabileceği bir yer aradı. Beni yakalarsa işimin biteceğini biliyordum. Kamyon yavaşladığında arkaya doğru emekleyerek ilerledim ve kayaların üzerinde dikilerek bir kedi gibi yere atladım. Sonra da özgürlüğe koştum. Kamyon şoförü yaşlı bir adamdı. Şoför koltuğundan aşağı atlayıp çatlak bir sesle "Arkadaşımı öldürdün, geri gel, onu öldürdün!" diye haykırdı. Kısa bir süre bodur çalılarının arasında beni kovaladı, sonra vazgeçti. Ya da ben öyle sandım. Şoför geri döndü, kamyona bindi, motoru çalıştırdı ve çölde beni kovalamaya başladı. Farlar etrafımı aydınlattı. Arkamdan gelen kamyonun gürlemesini duydum. Olabildiğince hızlı koşuyordum. Ama elbette ki kamyon bana çok daha hızla yaklaşıyordu. Zikzaklar çizerek tekrar karanlığa daldım. Beni gözden kaybedince vazgeçti ve yoluna geri döndü. Tıpkı bir av hayvanı gibi koştum. Çölü geçtim, sonra ormanı aştım, sonra yine çölü. Nerede olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Güneş doğdu ve ben koşmaya devam ettim. Sonunda bir başka yola çıktım. Neler olabileceğini düşünerek deliler gibi korkmama rağmen yine de otostop çekmeye karar verdim. Çünkü kamyon şoföründen ve arkadaşından mümkün olduğunca uzaklaşmam gerektiğini biliyordum. Ona taşla vurduktan sonra bana saldıran adama ne olduğunu bilmiyorum. Ama o iki adam karşılaşmak istediğim son kişilerdi. Sabah güneşinin altında yolun kenarında durmuş beklediğim sırada görünüşüm hiç de hoş olmasa gerekti. Giymekte olduğum eşarp artık kirli bir paçavraydı. Günlerdir kumlarda koşmakta olduğumdan cildim ve saçlarım toz kaplıydı. Kollarım ve bacaklarım rüzgarda kırılıverilecek ince birer dal gibi görünüyordu. Ve ayaklarım cüzamlılar gibi yaralarla doluydu. Elimi kaldırıp Mercedes marka bir arabaya işaret ettim. Oldukça zarif giyimli bir adam aracı yolun kenarına çekti. Sürünerek deri koltuğa oturdum. İçinde bulunduğum lüksten ağzım açık kala kalmıştım. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu adam. "Şuraya," dedim, "tam karşıyı." Mercedes'in gitmekte olduğu yöne işaret ederek. Adam inci gibi beyaz dişlerini göstererek güldü.